Ayrım 5.
Elise süt, un, yağ almak için yine çarşıya gitti. Bunları ihtiyar kadınla birlikte pişirip kotardı. Ertesi sabah duaya gitti, sonra gelip ev halkıyla birlikte oruç açtı. O gün gelin de ayağa kalkmış, ev içinde dolaşmaya başlamıştı. Adam da o gün erken kalkıp tıraş oldu, ihtiyar kadının yıkadığı temiz bir gömleği giyerek tarla ve otlaklarını rehin bıraktığı zengin köylünün yanına gidip onları kendisine vermesi için yalvardı. Adam akşamleyin üzgün bir halde eve döndü ve ağlamaya başladı. Zengin köylü kendisine merhamet etmemişti, parayı getirmeden olmaz demişti. Elisey bunun üzerine yine düşüncelere daldı. Bu insanlar şimdi ne yer ne içer. El alem ot biçmeye gidecek ama onlar gidemez. Otlakları rehinde. Herkes çavdar biçmeye gidecek ama onlar gidemez. Tarlaları zengin köylünün elinde. Onları bu şekilde bırakırsam perişan olurlar diye düşündü ve o akşam da yola çıkmadı. Yatağa doğru gitti, dua edip yattı. Fakat bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Ertesi sabah yola çıkması lazımdı. Zaten bir hayli para ve zaman harcamıştı. Gel gelelim bu zavallı insanlara çok acıyordu. Galiba param yetmeyecek. Güya onlara su getirip birer dilim de ekmek verecektim. Bak iş nerelere vardı. Şimdi otlak ve tarlaları rehinden kurtarıp çocuklara bir inek, adamın demetleri taşıması için de bir at almak gerekiyor. Elise'ye kardeş, ayağın dolaştı bir kere. Gel de işin içinden çık şimdi. Bunları düşünüp yerinden kalktı, kaftanını alıp enfiyesini çıkardı, biraz enfiye çekerek kafasını toplamaya çalıştı ama başaramadı. Düşündü taşındı ama yine de bir karara varamadı. Gitmesi gerekiyordu ama bir taraftan da bu insanlara acıyordu, ne yapacağını bilemiyordu. Sonra kaftanını katlayıp başının altına koydu ve yattı, fakat uzun bir müddet uyanık kaldı. Horozlar bile ötmüştü. Uykunun iyice bastırdığı bir sırada hayal veya gerçek olduğunu tam olarak anlayamadığı bir şey gördü. Torbası sırtında, değneği elinde gitmeye hazırlanmış bir haldeydi. Kapı kendisinin geçebileceği kadar aralıktı. Tam kapıdan çıkmak üzereydi ki torbası bir yere takıldı. Torbayı kurtarayım derken dolakları bir yere takılıp çözüldü. Dolaklarını düzeltirken dolağın bir yere takılmadığını, küçük kızın tuttuğunu gördü. Küçük kız, dede, dedeciğim ekmek diye bağırıyordu. O sırada ihtiyar kadın ve adamın da kendisine pencereden baktığını fark etti. Elisey tam o anda uyandı, etrafa bakındı, kimsecikler yoktu. Kendi kendine yarın gidip otlak ve tarlaları rehinden kurtarayım, at, un, bir de inek alayım. Eğer böyle yapmazsam İsa'yı deniz aşırı aramaya giderken kendi içinde kaybeden adama benzerim. Bu insanlara yardım edip işlerini yoluna koymak lazım diye düşündü. Sonra yatıp uyudu. Sabah erkenden kalkıp zengin tüccarın yanına gitti. Çavdar tarlasını ve otlaklarını rehinden kurtardı. Bir de tırpan alıp eve döndü. Çünkü evde tırpan yoktu, o da satılmıştı. Elisey adamı ot biçmeye gönderdi. Kendisi de köye gitti. Meyhaneciden satılık bir at ve araba bulup satın aldı. Bir çuvalda un alıp arabaya attı. Sonra bir inek almak için yola çıktı. Yolda birbirleriyle hem konuşup hem de yürüyen iki kadın gördü. Onlara yaklaştı. Kadınlar Ukraynaca konuşuyor, kendinden bahsediyorlardı, şöyle diyorlardı. Ya kardeş, çok iyi bir adammış. O eve su içmeye gelmiş. Kendisini kimse tanımıyormuş. Onlara neler almamış ki? Bugün meyhaneciden bir at ve araba aldığını gözlerimle gördüm. Böyle insanlar az bulunur dünyada. Gidip görmek lazım. Elisey bu sözleri duyunca kendisini övdüklerini anladı ve inek almaya gitmedi. Meyhanecinin yanına gidip at ve arabanın parasını verdi, un yüklü arabayı eve doğru sürdü. Eve varınca atı durdurup arabadan indi. Onu at ve arabayla gören hane halkı çok şaşırdı. İçlerinden bize almış olmalı diye geçiriyorlardı ama kimse bunu söylemeye cesaret edemiyordu. Sonunda adam, amca bu at da nereden çıktı dedi. Satın aldım, ucuz düşürdüm de haydi bakalım biraz ot getirip atın yemliğine koy, şu çuvalı da indiriver. Adam atı ahıra, çuvalı da ambara götürdü. Bir demette ot biçip atın önüne koydu, sonra da yatıp uyudu. Elisey o gün geceyi avluda geçirdi. Sabah erkenden kalktı, torbasını omuzuna aldı, çarıklarını ve kaftanını giyip Efim'e yetişmek için yola çıktı. 7. Elisey 5 verst yol alıp Tanyer'i ağırırken bir ağacın altına oturdu. Torbasının bağını çözdü, paralarını çıkarıp saymaya başladı. 17 ruble 20 kapıyı kalmıştı. Kendi kendine bu para ile denizi geçemem. Dilenmek de büyük bir günah. Demek oluyor ki komşum Efim oraya yalnız gidecek. Orada benim için de bir mum yakar herhalde. Öyle anlaşılıyor ki ben din borcumu ölene dek ödeyemeyeceğim. Alemlerin Rabbi çok merhametlidir. Umarım beni bağışlar diye düşündü. Sonra kalkıp torbasını sırtına aldı ve geri dönmek üzere yola çıktı. Bir gören olmasın diye de köyün etrafından dolaştı. Kısa bir zamanda evine ulaştı. Giderken Efim'e yetişmekte çok güçlük çekiyor, bir hayli kendini zorluyordu. Fakat geri dönerken Allah ona öyle bir kuvvet vermişti ki hiç yorulmaksızın yola devam ediyordu. Değneğini sallayarak güle oynaya günde 70 verst yol yürüyordu. Eve vardığında ekinler biçilmişti. Evdekiler ihtiyarın gelişine pek sevindiler. Ne oldu, ne bitti, niçin arkadaşından ayrıldın, niye gitmeyip eve döndün diye bir sürü soru sordular. O da yalnızca Allah kısmet etmedi işte dedi. Yolda paraları harcadım. Arkadaşımdan da geri kaldım ve gidemedim. Allah için beni bağışlayın. Sonra geri kalan paraları karısına verdi. Ona ev işlerinin nasıl gittiğini sordu. Her şeyin yolunda olduğunu öğrendi. Yarım yamalak kalmış terslikten hiçbir şey yoktu. Herkes mutluydu. O gün Efimgiller Elisey'in geldiğini duymuşlardı. İhtiyarı sormaya geldiler. Elisey onlara dedi ki, sizin ihtiyar yaman yürüyor. Biz Petrus yortusundan 3 gün önce birbirimizden ayrıldık. Ona yetişmek istedim ama bir takım şeyler oldu. Paramı kaybettim. Bunun üzerine yola devam edemedim ve geri döndüm. Dinleyenler bu kadar akıllı bir adamın böyle bir budalalık edip gideceği yere gidemediğine, paralarını kaybettiğine şaşırıp kaldılar. Fakat bir müddet sonra olay kapandı gitti. Daha sonra Elisey ev işleriyle uğraşmaya başladı. Oğullarıyla birlikte kışlık odun hazırlıyor, kadınlarla birlikte harman dövüyor, samanlıkları örtüyor, arı kovanlarına çeki düzen veriyordu. Komşusuna oğul arılarla birlikte 10 ana kovan satmıştı. Karısı satılan kovanların kaçının oğul verdiğini ondan gizlemeye çalışıyordu. Fakat Elisey oğul verenlerle vermeyenleri bildiği için komşusuna 10 yerine 17 kovan verdi. Elisey işlerini tamamladı, oğlunu çalışmaya gönderdi, kendisi de kış için çarık yapmaya, kovan oymaya koyuldu. 8. Elisey köyde hasta insanların evinde kaldığı sırada Efim yürüdü, sonra durup arkadaşını beklemeye başladı. Bir süre etrafa bakındı, sonra birazcık kestirdi. Uyanınca arkadaşının hala gelmemiş olduğunu gördü. Uzun uzun yola baktı. Artık gün batıyordu ama Elisey hala ortalıkta görünmüyordu. Sakın geçip gitmiş olmasın. Belki de birisinin hayvanına binmiştir de ben uyuduğum için fark edememişimdir diye düşündü. Fakat onu görmemesine imkan yoktu. Çünkü tüm bozkırı gören bir yerde oturuyordu. Eğer şimdi geriye dönsem daha kötü olacak. Ya geçip gitmişse? O zaman birbirimizden daha çok uzaklaşmış olacağız. İyisi mi ben yoluma devam edeyim? Buluşacağımız yerde onu beklerim diye geçirdi. İçinden ve yola çıktı. Sonunda bir köye vardı. Köy muhtarına Elise'yi tarif ederek böyle bir ihtiyar buraya gelirse kaldığım eve gönderin diye ricada bulundu. Fakat Elise'yi gelmemişti. Bunun üzerine Efim yine yola çıktı. Yolda önüne gelene dazlak kafalı bir ihtiyar gördünüz mü diye soruyordu. Fakat hiç gören olmamıştı. Belki Odessa'da bir yerde yahut vapurda karşılaşırız diye düşündü ve yola devam etti. Yolda başında takke, sırtında cübbe olan uzun saçlı bir hacıyla karşılaştı. Bu hacı daha önce de Aynoraz'a gitmişti, Kudüs'e de ikinci gidişiydi. Konak yerine varınca biraz sohbet ettiler, sonra beraberce yola çıktılar. Rahat bir şekilde Odessa'ya vardılar. Orada 3 gün vapur beklediler. Onlarla beraber dünyanın dört bucağından gelmiş bir sürü Allah dostu da vapur beklemekteydi. Daha sonra Efim pasaport işlerini halletti. Pasaport ona 5 rubleye patlamıştı. 40 ruble de yol parası verdi. Yol için biraz ekmek ve ringa balığı aldı. Yükleme işleri bitince Allah dostları vapura bindi. Efim ve Hacı yan yana oturdular. Bir süre sonra vapur demir alıp denize açıldı. Yolculuk gündüz iyi gitti fakat akşamüstü rüzgar çıktı ve yağmur yağdı. Dalgalar vapura çarpıyor, vapur sallanıyordu. Bunun üzerine yolcular birbirine girdi. Kadınlar bağırışmaya, korkak erkekler de güvenli bir yer bulmak için oraya buraya koşturmaya başladılar. Efim de korkuyor ama belli etmiyordu. Vapura biner binmez rastgele bulduğu bir koltuğa oturmuş ve öylece kalmıştı. Yolcular torbalarını tutuyor, ağızlarını açıp bir tek söz söylemiyorlardı. Nihayet 3. gün deniz yatıştı. 5. gün İstanbul'a vardılar. Yolcuların bir kısmı kıyıya çıkıp Ayasofya'yı görmeye gittiler. Efim ise vapurda kaldı. Yalnızca vapurdan inip bir francalı aldı. Vapur bir gün bir gece orada kaldıktan sonra denize açıldı. İzmir ve İskenderiye'ye uğrayıp sağ salim Yafa'ya vardılar. Allah dostlarının tümü Yafa'da indi. Kudüs'e varmak için daha 70 verst yol yürümeleri gerekiyordu. Vapur yüksek olduğu için yolcular vapurdan inerken korkuya kapıldı. Yolcuları kayıklarla indiriyorlardı. Kayık sağa sola yalpaladığı için 2 kişi denize düştü. Fakat diğerleri sağ salim karaya çıktı. 3 gün yürüdüler. Öğleye doğru Kudüs'e vardılar. Yolcular şehir girişindeki Rus konuk evinde durdular. Pasaportlarını vize ettirdiler. Karınlarını doyurdular. Bir süre sonra Efim yeni arkadaşıyla birlikte kutsal yerlerin yolunu tuttu. Fakat kimseyi İsa'nın mezarı yanına bırakmıyorlardı. Onlar da büyük manastıra gittiler. Tüm yolcular da oradaydı. Sonra kadın ve erkekler birbirlerinden ayrılıp ayakkabılarını çıkararak halka şeklinde oturdular. Biraz sonra elinde havlu bulunan bir keşiş ortaya çıkıp herkesin ayağını yıkadı, kuruladı, öptü. Daha sonra sabah ayini yapıldı, dua edildi, mum yakıldı. Ölüm günlerinde dualar okunsun diye anne ve babaların adları deftere yazıldı. Yolculara yemek ve şarap ikram edildi. Ertesi sabah Meryem'in kurtuluşa erdiği odaya gidildi. Orada da mum yakılıp ayin yapıldı. Oradan İbrahim Manastırı'na gidildi. İbrahim'in oğlunu kurban etmek istediği yer Savek bahçesi ziyaret edildi. Sonra Efim ve arkadaşı İsa'nın Maria Magdalena'yı gördüğü yere Yakup Kilisesi'ne gittiler. Arkadaşı Efim'e gidilecek yerleri gösteriyor, nereye ne kadar para bağışlamak gerektiğini söylüyordu. Öğleyin beraberce konuk evine dönüp yemek yediler. Tam yatacaklardı ki Efim'in hacı arkadaşı elbiselerini yoklayıp ahlar vahlar etmeye başladı. Kesemi aşırmışlar, içinde 23 ruble vardı, 2 tüm onluk, 3 ruble de bozukluk dedi. Hacı bu duruma çok üzülmüştü fakat yapacak hiçbir şey olmadığı için bir müddet sonra yattı. 9. Efim yatağa uzandı. Bir şey zihnini kurcalamaya başladı. Kanımca hacının parası falan çalınmadı. Zaten hiçbir yerde para bağışlamıyordu. Bana para bağışlamamı söylüyor ama kendisi vermiyordu. Hatta benden bir ruble borç almadı mı? Parası olsa niye benden istesin diye düşündü. Sonra böyle düşündüğü için kendi kendini kınadı ve ne yani bu adamı yargılamak bana mı düşer? Günaha girdim. Bir daha böyle bir şey düşünmeyeceğim dedi. Biraz sonra yine ihtiyarın ne kadar uyanık olduğunu, utanıp sıkılmadan nasıl kesemi aşırdılar dediğini aklına getirdi. Herhalde hiç parası yoktu, bunlar yalnızca bir numara diye düşündü. O gün tan yeri ağarmadan kalkıp İsa'nın mezarının yanındaki diriliş tapınağına sabah duası için gittiler. Hacı Efim'in yanından hiç ayrılmıyor, hep onun yanı sıra gidiyordu. Sonunda tapınağa vardılar. Orada her milletten hacılar, Ruslar, Ermeniler, Türkler, Suriyeliler, Yunanlılar toplanmıştı. Efim kalabalıkla birlikte kutsal kapılara ulaştı. bir keşiş onları alıp Türk karakolunun yanından geçirerek İsa'nın haçtan indirilip yağ sürüldüğü yere götürdü. Orada 9 büyük meşale yanıyordu. Keşiş onlara her şeyi birer birer göstererek anlatıyordu. Efim orada bir mum yaktı. Sonra keşiş Efim'in sağ elinden tutup onu Golgota merdivenlerinden yukarıya haçın olduğu yere çıkardı. Efim orada dua etti. Daha sonra Efim'e toprağın ta cehenneme kadar yarıldığı çatlağı, İsa'nın el ve ayaklarını çeviledikleri yeri, Adem'in mezarını sırasıyla gösterdiler. Orada ona İsa'nın kanının Adem'in kemiklerinin üzerine aktığını söylediler. Sonra İsa'nın boynuna dikenden yapılmış çelenk takıldığında onun oturduğu taşın yanına gittiler. Daha sonra Efim üzerinde İsa'nın ayak izi olan taşı gördü. Hacılara başka şeyler de göstereceklerdi ama insanlar beklemeyip İsa'nın mezarına doğru koşuştular. Böylelikle Katolik töreni bitti, Ortodoks töreni başladı. Efim de kalabalıkla birlikte mağaraya gitti. Efim hacıdan kurtulmak istiyordu çünkü sürekli onu düşünüyordu ve günaha giriyordu. Fakat o törene de İsa'nın mezarına da onunla birlikte gelmiş, bir türlü yakasını bırakmamıştı. Birlikte mezara yaklaşmak istediler ama yaklaşamadılar. Halk öyle hücum etmişti ki kımıldamak mümkün değildi. Efim önüne bakarak duruyor, dua ediyor, arada bir de yerinde mi diye kesesini yokluyordu. Bir anda düşünceleri çatallaştı. Önce hacı bana yalan mı söylüyor acaba diye düşündü. Sonra ya yalan söylemiyorsa, gerçekten kesesini çalmışlarsa, sakın aynı şey benim de başıma gelmesin diye geçirdi. 10. Efim olduğu yerde duruyor, dua ediyor, önündeki küçük kiliseye bakıyordu. Mezar bu kilisenin içindeydi. Mezarın üstünde yanan 36 kandil vardı. Efim öylece duruyor, insanların kafası üstünden mezara doğru bakıyordu. O anda gördükleri karşısında şaşırıp kaldı. Kandillerin tam altında, kutsal ateşin yandığı yerde, en önde yünlü kaftanıyla bir ihtiyar duruyordu. Kafası tıpkı Elise'nin kafası gibi cavlaktı. Efim ne kadar da Elise'ye benziyor diye düşündü. Fakat o olamaz, benden önce gelmesi mümkün değil. Vapur bir hafta arayla kalkıyor. Benden önce gelmesine imkan yok. Bizim vapurda da yer yoktu. Tüm hacıları gördüm. Efim bu düşünceler içindeyken ihtiyar dua etmeye başladı. Önce ileriye doğru Allah için, sonra iki yanına Ortodoks dünyası için 3 kere eğildi. İhtiyar kafasını sağa çevirince Efim bu ihtiyarın Elisey olduğunu anladı. Evet evet, Elisey'in ta kendisiydi. Kırçıl kıvır kıvır sakalları, kırlaşmış şakakları, kaşları, gözleri, burnu, kısaca her şeyiyle Elisey'den başkası olamazdı. Efim arkadaşını bulduğuna çok sevindi ama onun kendinden önce gelmesine çok şaşırdı. Elise ta oraya kadar nasıl sokulmuş, kendisini oraya kadar götüren bir adamla tanışmış olmalı. Hele olduğum yerde bir durayım, nasıl olsa onu çıkışta yakalarım. Böylece takkili hacıdan da kurtulmuş olurum. Hem belki Elise beni ön tarafa götürebilir diye düşündü. Efim Elise'yi gözden kaybetmemek için boyuna ona bakıyordu. Fakat tören bitince halk birden birbirine girdi. Herkes itişe kakışa ikonaları öpmeye koşuyordu. Efim o anda bir tarafa fırlatıldı. O sırada paralarını çaldıklarını düşünüp korktu. Kesesini sımsıkı tutarak dışarı çıkmak için kalabalığın içine girdi ve dışarı çıktı. Elise'yi tapınakta uzun zaman aradı durdu. Tapınakta yemek yiyen, şarap içen, uyuyan, kitap okuyan çeşit çeşit insan gördü ama içlerinde Elise yoktu. Konuk evine gitti. Arkadaşını orada da aradı ama bulamadı. O gece takkili hacı gelmemişti. Bir daha da ortalıkta görünmedi. Efim'e olan bir ruble borcunu da ödememişti. Efim ertesi gün vapurda tanıştığı Tambosklu ihtiyarla İsa'nın mezarına gitti. Ön tarafa geçmek istiyordu ama yine itildi. O da merdivenin yanında durup dua etmeye başladı. İleriye doğru bakınca kandillerin altında mezarın yanı başında en ön sırada yine Elise'yi gördü. Mihrap önündeki papaz gibi kollarını açmıştı. Efim artık onu kaybetmem diye düşündü. Öne doğru ilerlemeye başladı. Ön tarafa ulaştı ama Elise'yi yine bulamadı. Çıkmış olacak diye düşündü. Üçüncü gün yine aynı yerde Elise'in durduğunu gördü. Göze çarpan bir yerde durarak kollarını açmış, sanki üst tarafta bir şey görüyormuş gibi gözlerini yukarı dikmişti. Efim, bu sefer gider çıkış kapısında durur, onu kaçırmam. Orada mutlaka birbirimizle karşılaşırız diye planlayıp çıkış kapısına gitti ve öğleye kadar orada bekledi. Herkes çıkmıştı ama Elise yine ortalıkta yoktu. Efim Kudüs'te 6 hafta kaldı. Gitmedik yer bırakmadı. Beyt-i Lahme, Vitaniya'ya, Şeria'ya gitti. İsa'nın mezarı yanında gömülmek düşüncesiyle aldığı yeni gömleğine orada damga vurdu. Küçük bir şişeyle Şeria nehrinden su, kutsal ateş yerinden toprak, bir de mum aldı. Ölmüşlerinin ruhuna dua edilsin diye 10 yerde deftere onların adını yazdı. Artık yanında yalnızca eve dönecek kadar parası kalmıştı. Efim eve dönmek üzere yola çıktı. Yafa'ya varınca evin yolunu tuttu. 11. Efim geldiği yoldan gidiyor, yavaş yavaş eve yaklaşıyordu. Evdekiler bensiz ne yaptılar acaba diye kaygılanmaya başladı. Bir yılda neler değişmez ki diye düşündü. Hayatım boyunca derleyip toparlamaya çalıştığım evin bir anda yanıp kül olabilir. Ben yokken oğlum işleri nasıl yürüttü acaba diye düşündü. İlkbahar nasıl başladı? Kış nasıl geçti? Evi gereği gibi yaptılar mı? Gibi sorular geçiyordu kafasından. Bu şekilde geçen yıl Elise'den ayrıldığı yere vardı. Oranın halkı tanınmayacak kadar değişmişti. Geçen yıl açlıktan kıvranan insanlar şimdi bolluk içindeydi. Ovada başaklar tanelenmeye başlamıştı. İnsanlar kendini toplamış, çektiklerini unutmuştu. Efim bir akşamüstü geçen yıl Elise'nin gittiği köye vardı. Köye girer girmez bir kulübenin ardından beyaz gömlekli bir kız çocuğu fırlayıp "Dede, dedeciğim bize gel," dedi. Efim yoluna devam etmek istiyordu ama kız bırakmıyor, elbisesinden tutarak onu eve doğru çekiyor, bir yandan da gülüyordu. O sırada bir kadın yanında bir çocukla dış merdivene çıkıp ihtiyarı çağırdı. "Gel dede, yemek ye, geceyi burada geçir." "Tamam, olur," dedi. Elise geçen yıl su içmek için bu eve uğramıştı, hem de onu sorarım diye düşündü. Efim içeri girince kadın torbasını sırtından aldı ve yüzünü gözünü yıkaması için ona su verdi. Masaya oturttu, ona süt ekşimişli börek, lapa getirip sofraya koydu. Bunun üzerine Efim onlara teşekkür etti. Yolcuları iyi karşıladıkları için onlara iltifat etti. Kadın başını sallayarak, "Bize gelip geçenleri iyi karşılamayacağız da kimi karşılayacağız?" dedi. "Biz hayatı bir yolcudan öğrendik. Allah'ı unutmuş bir vaziyette yaşayıp gidiyorduk. Allah bizi öyle bir cezalandırdı ki neredeyse hepimiz ölecektik. Yazın hepimiz yatağa düştük. Yiyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştı. Üstelik hastalanmıştık da. Hepimiz ölüp gidecektik. Fakat o sırada Allah bize senin gibi bir ihtiyar verdi. Bizim ayağa kalkmamıza sebep oldu. Toprağımızı rehinden kurtardı. Bize at ve araba satın aldı," dedi. O sırada ihtiyar bir kadın içeri girip genç kadının sözünü keserek, "İnanır mısınız, insan mıydı, Hızır mıydı? Doğrusu biz de tam olarak bilmiyoruz," dedi. "Herkesi sever, herkese acırdı. Kim olduğunu söylemeden çekip gitti. Allah'a kimin adına dua edeceğimizi bilmiyoruz. Şimdiki gibi gözümüzün önünde yatağa uzanmış ölümü bekliyordum. Bir ara baktım içeri bir ihtiyar girdi. Kendi halinde, dazlakça bir ihtiyar su istiyor. Ben günahkar kadın, bu serseri ne diye içeride dolaşıp duruyor diye düşündüm. O ise bak bizim için neler yaptı. Bizi görünce hemen torbasını indirip şuracığa koydu, ipini çözdü." O sırada küçük kız söze karıştı. "Hayır nene, torbasını önce şuraya, odanın ortasına koydu, sonra sedire kaldırdı." Sonra birbirleriyle tartışmaya, onun bütün söz ve hareketlerini bir bir anlatmaya başladılar. Nerede oturduğunu, nerede yattığını, ne yaptığını, kime ne söylediğini uzun uzadıya anlattılar. Akşamleyin ev sahibi adam da atıyla eve geldi. O da Elise'nin evlerinde neler yaptığını anlatmaya başladı. O gelmemiş olsaydı hepimiz günahlarımızla ölüp gidecektik. Umudumuzu kaybetmiştik. Adım adım ölüme yaklaşıyorduk. Allah'a ve insanlara küfrediyorduk. O hem bizleri ayağa kaldırdı hem de bize Allah'ı tanıttı. Dünyada iyi insanların da olduğunu gösterdi. Allah ondan razı olsun. Eskiden hayvan gibi yaşıyorduk. O bize insan gibi yaşamayı öğretti. Bu konuşmalardan sonra Efim'i yedirip içirdiler, ona yatak serdiler, kendileri de yattılar. Efim yattı ama uyuyamadı. Kudüs'te ön safta 3 kere gördüğü haliyle Elisey bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Evet, o beni geçmiş. Benim yaptıklarım Allah katında kabul edilir mi, edilmez mi bilmem ama onunkini Allah kabul etti diye düşündü. Efim ertesi sabah ev halkıyla vedalaşıp evinin yolunu tuttu. 12. Efim evden ayrılalı bir yıl olmuştu. Şimdi mevsim ilkbahardı. Akşamüstü eve vardı, oğlu evde yoktu. Meyhaneye gitmişti. Eve sarhoş geldi. Efim onu sorguya çekmeye başladı. İşte o zaman anladı ki kendisi yokken oğlu iyice sapıtmıştı. Tüm paraları harcamış, her işi yüzüstü bırakmıştı. Onu azarlamaya kalkıştı ama oğlu buna müsaade etmedi. Yollarda dolaşacağına işinin başında dursaydın, bütün paraları alıp götürdün, şimdi beni sorguya çekiyorsun dedi. Bunun üzerine ihtiyar çok sinirlenerek oğlunu dövdü. Efim ertesi sabah oğlu hakkında görüşmek için muhtara gitti. Dönüşte Elisey'in avlusunun önünden geçiyordu ki Elisey'in ihtiyar karısı onu gördü ve ona "Hoş geldin komşu" dedi. "Sağlıcakla gidip geldin değil mi?" diye sordu. Efim durup "Çok şükür" dedi, "gidip geldim işte. Yolda sizin ihtiyarı kaybettim ama duyduğuma göre eve dönmüş." İhtiyar kadının çenesi bir türlü kapanmıyordu. Çene çalmayı pek severdi. "Evet, döndü" dedi, "hem de döneli çok oldu. Sanırım Meryem yortusu henüz geçmişti. Allah onu bize gönderdi" diye ne kadar sevindik bir bilsen. Onsuz canımız sıkılıyordu. İhtiyardan artık iş görmesi beklenemez. Çöktü zavallı. Fakat ne de olsa evin reisi. Gönlümüz onunla şenleniyor. Oğlum da çok sevindi. O olmayınca sanki gözlerim ışığını kaybediyor diyor. Anlayacağın, o olmayınca sıkılıyoruz dostum. Onu çok seviyor, üstüne titriyoruz. Peki şimdi evde mi kendisi? Evde cancağızım, kovanlıkta oğul arıları aktarıyor. Arının oğul vermesi güzel bir şey diyor. Allah bu yıl arılara öyle bir güç verdi ki bizim ihtiyar böylesine hayatımda hiç rastlamadım diyor. Allah günahlarımıza bakmadan veriyor işte. Gel içeri buyur, bizimki seni göre bilsen ne kadar sevinecek. Efim avludan geçip oradan kovanlığa Elisey'in yanına vardı. Kovanlığa girince Elisey'in ağsız eldivensiz bir şekilde kayın ağacının altında gözlerini yukarıya doğru dikmiş bir halde durduğunu gördü. Tıpkı Kudüs'te İsa'nın mezarı yanında gördüğü gibi cavlak kafası parlıyor, yine Kudüs'teki gibi güneşin ışıkları kayın ağacının dalları arasında raks ediyor, yine ateş gibi yanıp kavuruyordu. Altın renkli arılar adeta bir çelenk gibi kafasını sarmış vızıldıyor ama onu sokmuyorlardı. O sırada karısı Elise'ye "Komşu geldi bey" diye seslendi. Elise etrafına bakındı, Efim'i görünce çok sevindi. Yavaşça elini sallayarak arıları sakalından uzaklaştırıp komşusunu karşılamaya koştu. "Hoş geldin komşu" dedi. "Hoş geldin sevgili dostum. Nasıl, yolculuğun iyi geçti mi?" "Nasıl olsun, yolculuk işte. Senin için şiria suyu getirdim. Bir ara eve uğrayıp al. Hacca gittik ama Allah hacımızı kabul etti mi, etmedi mi?" "İnşallah etmiştir. Allah merhametlidir." "Gittim ama aklım başımda mıydı, değil miydi? Orada sanki seni..." "Bu Allah'ın bileceği bir iş komşu. Allah'ın bileceği iş. Dönüşte senin kaldığın eve uğradım." Bu söz üzerine Elisey birden irkilip, "Bu Allah'ın bileceği iş komşu. Allah'ın bileceği iş. Haydi gel içeri, otur, sana bal getireyim" diyerek lafı değiştirdi ve ev işlerinden konuşmaya başladı. Efim göğüs geçirdi. Elise'ye ne o evdeki insanlardan ne de kendisini Kudüs'te gördüğünden bahsetti. anladı ki Allah insanlardan sevgiyle ve iyi işlerle borçlarını ödemelerini istiyor. 3 soru. Zamanın birinde bir padişah varmış. Bu padişah bir gün kendi kendine düşünmüş. Bir işe başlamanın en uygun zamanını, bir iş için kimin en uygun olduğunu, hangi işin en önemli iş olduğunu bilseydim hiç başarısız olmazdım. Bu düşüncelerinden sonra tutmuş bir işin ne zaman yapılması gerektiğini, bu iş için kimlerin uygun olduğunu, bütün işlerin en önemlisinin hangisi olduğunu söyleyecek kişiye büyük mükafat vereceğini tüm ülkeye duyurmuş. Bunu duyan bilginler padişaha gelmeye başlamış. Her biri bu sorulara farklı yanıtlar veriyormuş. Birinci soru, yani bir işe başlamanın en uygun zamanı nedir sorusuna bazıları yıllar, aylar, günlere göre bir çalışma cetveli yapılarak bu cetvele sıkı sıkıya bağlı kalınmakla her işin zamanında yapılabileceği cevabını vermişler. Bazıları en uygun zamanın önceden kestirilemeyeceğini, boş işlerle uğraşmaktansa olayları dikkatle gözleyip gereken şeyi yapmanın tek çare olduğunu söylemişler. Diğer bazıları bir tek kişinin ne kadar dikkatli olursa olsun en uygun zamana karar veremeyeceğini, onun için padişahın yanında bilginlerden oluşan bir danışma kurulunun bulunmasını, padişahın da bu kurulun öğütlerine uyması gerektiğini tavsiye etmişler. En son grupta öyle işler vardır ki danışmaya vakit kalmaz diye fikir yürütmüş. Demişler ki en uygun zamana o an karar verilir. Fakat bunun için de gelecekte ne olacağını bilmek gerekir. Bunu da yalnızca kâhinler bilebilir. O halde en uygun zamanı kâhinlerden öğrenmelidir. İkinci soruya da böyle türlü türlü cevaplar vermişler. Bir kısmı en uygun adamların padişaha yardımcı olan idareciler olduğunu söylemiş, bir kısmı bu iş içinde kâhinleri öne sürmüş. Diğer bir kısmı hekimlerin en uygun olduğu fikrini savunmuş. En son grupta askerler cevabını vermiş. Üçüncü soruya, yani en önemli iş sorusuna bazıları bilimdir, bazıları savaştır, bazıları da Allah'a ibadettir demişler. Verilen cevapların hiçbiri birbirini tutmadığı için padişah hiçbirini kabul etmemiş. Mükafatı da hiç kimseye vermemiş. En sonunda cevapları bulabileceğini düşündüğü ünlü bir keşişe gitmeye karar vermiş. Yanına gitmeyi düşündüğü keşiş, tek başına oturan, hiçbir yere çıkmayan, sadece alt tabakadan insanları yanına kabul eden biriymiş. Bu yüzden padişah tebliğli kıyafetle gitmiş keşişin yanına. Adamları da henüz keşişin kulübesine varmadan durarak tek başına yoluna devam etmiş padişah. Padişah geldiğinde keşiş kulübesinin önündeki bahçeyi çapalıyormuş. Padişaha görünce selam vermiş ve işine devam etmiş. Zayıf, güçsüz bir adammış. Kazmayı her vuruşundan sonra nefes nefese kalıyormuş. Padişah keşişe yaklaşarak, "Bilgin keşiş, sana 3 soru sormak için geldim. Birincisi, sonradan pişman olmamak için bir işin ne zaman yapılması gerektiğini nasıl bilebilirim? İkincisi, bir iş için en uygun insanlar kimlerdir? Kimlerle işbirliği etmek gerekir? Üçüncüsü, hangi iş en önemli iştir? Ötekilerden öne alınması gerekir." Keşiş padişahı dinlemesine rağmen hiç cevap vermeden avuçlarının içine tükürüp almış kazmayı eline ve çapaya koyulmuş. Padişah bunun üzerine "Yoruldun galiba, kazmayı bana ver de biraz ben çapalayayım." demiş. Keşiş "Eksik olma" diyerek kazmayı padişaha uzatıp yere oturmuş. Padişah 2 sıra kazdıktan sonra durmuş ve sorularını tekrarlamış. Keşiş yine cevap vermemiş ve ayağa kalkarak eliyle kazmaya uzanmış. "Şimdi sen dinlen, ben çapalayayım." demiş. Fakat padişah kazmayı vermemiş ve işine devam etmiş. Aradan 1 saat, 2 saat derken epey bir zaman geçmiş, güneş batmak üzereymiş. Padişah bir kez daha sallamış kazmayı ve demiş ki, "Bilgin keşiş, ben senin yanına sorularıma cevap almak için geldim. Cevap vermeyeceksen evime döneyim." Keşiş başıyla ileriye işaret ederek, "Bak, birisi buraya doğru geliyor. Kim acaba?" demiş. Padişah gösterilen yere baktığında gerçekten ormandan bir adamın kendilerine doğru geldiğini görmüş. Gelen elleriyle karnını tutuyormuş. Karnından da kanlar akıyormuş. Padişahın yanına vardığı an gözleri kaymış ve yere yuvarlanıvermiş. Hafif hafif inliyor, kımıldamadan yatıyormuş. Padişahla keşiş yaralı adamın elbiselerini çıkarmışlar, bir de bakmışlar ki adamın karnındaki yara büyük. Padişah bildiği kadarıyla yarayı yıkayıp kendi mendilini ve keşişin havlusunu sarmış. Fakat kan bir türlü dinmiyormuş. Padişah birkaç defa havluyu değiştirmiş, yıkayıp yeniden sarmış yarayı. Kan dinince yaralı kendine gelmiş, su istemiş. Padişah suyu getirip yaralıya vermiş. O sırada güneş de iyice batmış. Hava adam akıllı soğumuş. Bunun üzerine padişah keşişin de yardımıyla yaralıyı kulübeye götürüp yatağa yatırmış. Adam yatağa yatar yatmaz gözlerini kapamış ve rahat bir uykuya dalmış. Bu sırada padişah da yürümekten ve çalışmaktan çok yorulduğu için kapının eşiğinde uyuyakalmış. Kısa yaz gecesi çarçabuk geçivermiş. Padişah sabah olup da uyandığında nerede olduğunu, yatakta parlak gözlerle kendine dikkatli dikkatli bakan o garip yaralı insanın kim olduğunu hatırlayamamış. O adam padişahın uyanıp da kendisine baktığını görünce hafif bir sesle "Affet beni," demiş. Padişah "Affedecek ne var, ben seni tanımıyorum bile," demiş. "Sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Sen kardeşimi idam ettirip malını mülkünü almıştın. Ben de senden öç almak istiyordum. Keşişe tek başına geldiğini bildiğim için geri dönerken seni öldürmeyi planlamıştım. Fakat bütün gün dönmeyince merak edip pusudan çıktım. O anda muhafızlarına rastladım ve onlar da beni tanıyıp yaraladılar. Kaçmasına kaçtım ama sen yaramı sarmış olmasaydın ben kan kaybından ölecektim. Ben seni öldürmek istedim ama sen benim hayatımı kurtardın. Eğer yaşarsam sana kul köle olmak isterim. Sana hizmet ederim ve oğullarıma da bunu emrederim. Yeter ki sen iste ve beni affet." Padişah düşmanıyla bu kadar kolay barıştığına çok sevinmiş. Adamı sadece affetmekte kalmamış, bütün malını mülkünü geri vereceğini, ona hekimler göndereceğini söylemiş. Sonra yaralıyla vedalaşıp avluya çıkmış. Gözleriyle keşişi aramış, ona sorularını son kez sorup bir cevap vermesini rica edecekmiş. Keşiş de avludaymış zaten. Dizüstü çömelmiş, bir gün önce çapalanan yerlere tohum atıyormuş. Padişah ona yaklaşarak, "Ey bilgin, senden son defa olarak sorularıma cevap vermeni rica ediyorum," demiş. Keşiş bağdaş kurarak zayıf baldırlarıyla toprağa oturmuş. Yanında dikilen padişahı süzerek, "İstediğin cevapları aldın ya," demiş. Padişah şaşkınlıkla, "Nasıl? Hangi cevapları?" diye sormuş. "Nasıl olacak? Dün acizliğime acıyıp benim için çapa yapmasaydın da tek başına geri dönseydin bu adam sana saldıracaktı. O zaman sen benimle burada kalmadığına pişman olacaktın. Yani toprağı çapaladığın zaman bu iş için en uygun zamandı. Ben de senin için en önemli adamdım. En önemli iş de bana iyilik etmendi. Sonra o adam buraya geldiğinde en uygun zaman onu iyileştirdiğin zamandı. Yarasını sarmamış olsaydın seninle barışmadan ölecekti. Demek ki en önemli adam o idi. Yarayı iyileştirmen de en önemli işti. Yani şunu unutmamalısın ki en uygun zaman içinde bulunduğun zamandır. Çünkü sahip olduğumuz yalnızca içinde bulunduğumuz zamandır. En uygun adam içinde bulunduğun zamanda görüştüğün adamdır. Çünkü o adamın başkalarıyla münasebeti olup olmayacağı belli değildir. En önemli iş de ona yardım etmendir. Çünkü insan dünyaya sadece iyilik için gönderilmiştir. Allah gerçeği bilir ama geç söyler. Bir zamanlar Vladimir şehrinde iki dükkanı bir evi olan genç, yakışıklı, kumral, kıvırcık saçlı, neşeli, sesi güzel Aksenov adında bir tüccar yaşıyordu. Bu adam gençliğinde çok içer, sonra da sarhoş olup taşkınlık ederdi. Fakat evlenince içmeyi bıraktı, sadece arada bir içerdi. Yaz günlerinin birinde Aksenov, Nijni Panayır'ına gitmek için hazırlanıyordu. Ailesiyle vedalaşırken karısı, Ne olur bugün gitme. Çok kötü bir rüya gördüm dedi. Aksenov güldü. Panayırda kafayı çekerim diye mi korkuyorsun yoksa? Niye korktuğumu ben de bilmiyorum ama rüya çok kötüydü. Sözde şehirden gelmişsin, içeri girip şapkanı çıkardın, bir de baktım ki saçların bembeyaz olmuş. Aksenov yine gülerek, beyaz saç zenginliktir güzelim. Bak gör panayırda neler neler kazanacağım. Sana da güzel güzel hediyeler getireceğim. Korkma dedi ve yola çıktı. Epey gittikten sonra tanıdık bir tüccarla karşılaştı. Beraberce geceyi geçirecekleri bir yer buldular ve orada birer çay içtiler. Sonra da yan yana odalara çekilip yattılar. Aksenov çok uyumayı sevmediği için gece yarısı uyandı. Serinlikte yol almanın kolay olduğunu düşündüğü için arabacıyı uyandırdı. Atları koşmasını söyledikten sonra kerpiç kulübeye girip hancıyla hesabı kapatarak yola çıktı. 40 verst kadar gittikten sonra atlara yem vermek için bir handa durdu. Hanın sofasında dinlenip öğleye doğru merdiven başına çıktı ve semavere çay koymalarını söyledi. Sonra da eline gitarını alıp tıngırdatmaya başladı. O sırada çıngıraklı bir arabanın hana doğru geldiğini gördü. Arabadan iki askerle bir memur inmişti. Memur Aksenov'un yanına yaklaşıp "Kimsin, nerelisin?" diye sordu. Aksenov cevapladıktan sonra dönüp "Bir çay içmez miydiniz?" dedi. Fakat memur "Dün geceyi nerede geçirdin? Yalnız mıydın yoksa bir tüccarla mı beraberdin? Sabahleyin tüccarı gördün mü? Handan niye bu kadar erken çıktın?" diye sürekli soru soruyordu. Aksenov böyle sorguya çekilmesine şaşırmıştı ama sorulara her şeyi olduğu gibi anlatarak cevap verdi. Sonra da "Niye beni sorguya çekiyorsunuz? Ben ne hırsızım ne de haydut. Kendi işime gidiyordum. Ne var ortada beni böyle sorguya çekecek?" deyince memur askerleri çağırıp "Ben ilçenin kaymakamıyım. Soruyorum çünkü geceyi birlikte geçirdiğin tüccar dün bıçaklanmış. Göster eşyalarını, arayın üstünü." dedi. Hep birlikte hana girerek çantasını, torbasını aramaya başladılar. Birden kaymakam torbada küçük bir bıçak buldu. Bıçağı göstererek "Kimin bu bıçak?" diye bağırdı. Aksenov bıçağa baktı, kanlıydı. Üstelik kendi torbasından çıkmıştı. Korkmaya başladı. Kaymakamsa sorularına devam ediyordu. "Bu kan ne?" Aksenov karşılık vermek istiyordu ama sanki dili tutulmuştu. Ben bilmiyorum. Ben bıçağı benim değil." Bunun üzerine kaymakam, tüccar sabaha doğru yatağında bıçaklanmış olarak bulundu. Han içeriden kilitliymiş ve içeride senden başka kimse yokmuş. Bu işi senden başka kim yapabilir ki? Üstelik kanlı bıçak da senin torbandan çıktı. Hem yüzünden de belli oluyor. Haydi söyle artık. Tüccarı nasıl öldürdün? Ne kadar parasını aldın? Söyle. Aksenov böyle bir şey yapmadığına yemin ediyordu. Birlikte çay içtikten sonra bir daha tüccarı görmediğini, yanındaki 8000 rublenin kendi parası olduğunu, bıçağın kendine ait olmadığını söylüyordu. Fakat sesi gittikçe kısılıyor, benzi kül gibi oluyordu. Sanki gerçekten suçluymuş gibi korkudan tir tir titremeye başlamıştı. Bütün bunlardan sonra kaymakam askerleri onu bağlayıp arabaya bindirmelerini emretti. Ellerini ayaklarını bağlayıp arabaya bindirdiler. Aksenov ağlıyordu, istavroz çıkardı. Eşyalarını ve paralarını toplayıp yakınlardaki bir ceza evine gönderdiler. Ardından da nasıl bir adam olduğunu öğrenmek için Vladimir şehrine birini yolladılar. Şehir halkı ve tüccarlar Aksenov'un gençliğinde içki içtiğini, eğlenceye düşkün olduğunu ama iyi bir insan olduğunu söylediler. Bu bilgiler alındıktan sonra mahkemeye çıkardılar ve onu riyazanlı bir tüccarı öldürüp 20 bin rublesini almakla suçlayarak mahkum ettiler. Karısı onun için üzülüyor, ne yapacağını bilemiyordu. Çocukların hepsi küçüktü, hatta biri daha memedeydi. Kadın toparlanıp kocasının olduğu şehre gitti. Hapishanenin kapısına vardığında kendisini içeri almadılar. O da gidip amirlere yalvardı ve böylece kocasının yanına gitti. Onu elleri kolları zincirli, hapishane elbiseleri içinde hırsızlarla bir arada görünce bayılıverdi. Uzun zaman kendine gelemedi. Ayıldıktan sonra çocuklarını yanına alıp kocasının dibine oturdu, evde olanları anlattı. Sonra da kocasına neler olduğunu uzun uzun anlattırdı. Her şeyi dinledikten sonra, "Şimdi ne yapacağız peki?" dedi. Aksenov, "Gidip çara yalvarmalı. Durumu anlatmak gerekir. Suçsuz bir insan böyle cezalandırılmamalı." Kadın bunu yaptığını, gidip çara bir dilekçe sunduğunu ama bir cevap alamadığını anlattı.